Ayrım 9, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 91. Gazze'de ikinci kez, üstelik de Osmanlı kuvvetleri İngiliz kuvvetlerine göre çok daha zayıf bir haldeyken, ağır bir yenilgi alan İngilizler komutanları olan Archibald Murray'i görevden aldılar. Onun yerine Edmund Allenby'yi cephe komutanlığına getirdiler. Bundan sonra Gazze her ne kadar eller tetikte de olsa uzun süreli bir sessizliğe gömüldü. Bizler için de beklemeden ibaret geçen bir zaman dilimi başladı. Bu aralıkta Giresun'da yaşamaya başlayan ve güç günler geçiren ailemle mektuplu haberleşmelerim hız kazanmaya başladı. Rus tehlikesi ciddi toprak kayıplarına karşın durdurulmuştu. Tıpkı kol ağası Rüstem Bey'in de dediği gibi bütün gücü asker sayısından ibaret olan Ruslar bizim gibi teknik yönden zayıftılar. Lakin bize göre fazladan yönleri vardı çünkü asker sayıları fazlaydı. Ancak ülkeleri içten içe kaynıyordu. Nasıl ki bizim harpler öncesinden yaşadığımız iç isyanlar vardıysa, onların da başında komünizm ve sosyalizm adı verilen fikir etrafında toplanan isyancıları vardı. İşin başını ise Lenin ismiyle bilinen bir teorisyen çekiyordu. Komünistler yaklaşık 10 yıl kadar önce bir ihtilal teşebbüsünde bulunmuşlar ancak başarısız olmuşlardı. Kanlı bir şekilde bastırılan ilk denemelerine karşın sadık taraftarlarıyla asla yılmadan Rusya'da faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Şimdilerde ise harbin de getirdiği hoşnutsuzluklarla muhtemelen daha fazla taraftar toplamışlardı. İçten içe komünistlerin başarılı olmalarını istemiyor değildik. Gerçi onların da savaşta nasıl bir tavır takınacakları meçhuldü ama... Çok bir zaman geçmedi. Ayak sesleri duyulan ihtilal Rusya'da patlak verdi. Lenin ismiyle bilinen ihtilalcinin başını çektiği ihtilalciler Rusya'da kanlı hadiseler neticesinde yönetimi ele geçirdiler. Evet, Çanakkale Savaşı'nda elde ettiğimiz zafer Rusya'da şimdilik çarlığın sonunu getirmişti. Dünya artık yeni bir siyasi sistemle tanışıyordu. Komünizm yeni bir siyasi sistem olarak ortaya çıkıyordu. Zaten fevkalade adaletsiz ve özellikle de Çar Alexander zamanından beri katı ve sert bir siyasi rejimle yönetilen ve asiller sınıfının tıpkı Fransız ihtilali öncesinde Fransa'daki gibi rahatsızlık oluşturacak ölçüde zalimleştiği ve yozlaştığı Rusya'da uzayıp giden Cihan Harbi'nin de doğurduğu bıkkınlık ihtilalin önünü açmıştı. Rusya bundan sonra kendi derdine düşebilirdi. İşin aslı şu ki ben buna çok sevinmiştim. Çünkü Rusların yaşayabileceği her tür sorun memleketimin kurtulması için bir fırsattı. Ne olursa olsun Rusya Çarlık döneminden farklı olacaktı. Muhtemelen de lojistik olarak zayıf olduğu Anadolu'da barınması zor olacaktı. Rusya ile ilgili bu gelişmelerin olduğu sırada kol ağası Rüstem'i akşam üzeri tütün tabakasını masasının üzerine bırakmış ve kahve fincanını eline almış vaziyette sigara içerken gördüm. Bir elinde sigarası, bir elinde bir mektup ile sandalyesine yaslanmış vaziyette düşünceli düşünceli sigarasını çekiyordu. ''Müsaadeniz var mıdır kumandanım?''
''Gel buyur mülazım efendi, destur senin.''
Efkarlı gördüm sizi. Umarım can sıkıcı bir hadise vuku bulmamıştır.
Doğu cephesinden bir mektup aldım. Harbiyeden arkadaşım olan Nurettin yazmış. Doğu cephesinde bulunan Rus birliklerinde çözülme başlamış.
İyiye işaret, öyle değil mi? Ben bu habere sevindim kumandanım.
İyiliği tartışılır mülazım efendi. Zira disiplinsiz bir ordunun ne yapacağı belli olmaz. Düşünsene elinde silah olan bir yığın insan ve hiçbiri asıl vatanında değil. Geldikleri yerde işgalci konumundalar. Kendilerini buraya gönderen siyasi irade ise artık yerinde yok. Şu an oradaki Rus askerleri neye benziyor biliyor musun? Adeta tavana asılı duran bir avizeye. Dünya tarihinde böylesi bir hadise herhalde ilk kez oluyordur. Bir ordu ki kendi sınırlarının dışında ve seferdeyken ülkesinde ihtilal oluyor ve emir verici siyasi irade değişiyor. Ama yeni siyasi iradenin kim olduğu net olarak belli değil. Bu durumda başı bozukluk da olabilir. Başı bozukluk haydutluğa da yol açabilir. Eğer öyle olursa Mülazım Efendi, işler tam olarak istediğimiz gibi gelişti diyebilir miyiz?
Pek tabii diyemeyiz kumandanım.
Tereddütlü konuştum Mülazım Efendi.
Bu hususlar aklıma gelmemişti.
Harp böyle bir şey işte Mülazım Efendi. İçine girmeden evvel iyi düşünmek lazım. Bazen lehinize görünen şeyler aleyhinize dönebiliyor. Güçlüyken ve avantajlıyken bazen cephede, bazen evinizin içinde yaşadıklarınız aleyhinize olabiliyor. Ne derseniz deyiniz, insan denen varlığın taraf seçme, taraf değiştirme ve dayanma gücü savaşlardaki gidişatı belirliyor. Herkes yaşamak için çabalıyor. Rus askerleri Anadolu'ya gelirken yaşamak için gelmişlerdi. Şimdi de başsız ve idealsiz kalmış halleriyle de yaşamaya çalışacaklar. Bu halleriyle düzenli bir ordu kadar olmasa da emin ol ki Mülazım Efendi, sivil halk için oluşturacakları tehlikeden dolayı yine tehlike saçacaklar.
Bozulan disiplin bir bakıma bizim aleyhimize olacak, öyle mi?
Biraz öyle. Tabii ki biz taarruz edebilirsek, düşman ordusunun bozulan disiplini bizim düzenli ve disiplinli ordularımız için avantaj sağlar. Ancak biz taarruz etmezsek bu sefer başı bozuk ordu eşkıyalığı başlar. Nitekim Nurettin de bu tehlikenin emarelerinin görülmeye başladığından söz etmekte.
Bu hadiseyle harbin bu safhasında yeni bir tür meseleyle karşı karşıya kalmıştık. İşgalci Rus ordusunun akıbeti. Zira belirsizlik içindeki bir ordu olarak ne yapacakları belli olmazdı. İşgalci oldukları dönemlerde dahi başı bozukluk ve serkeşlik yapma hususunda sicili bozuk olan Ruslar, işin bu kerteye gelmesinden sonra kim bilir daha ne tür can sıkıcı işler yapacaklardı. Kıymetli babacığım, Rus askerlerinin yaptıklarını Giresun'a geçmeden evvel de anlatmıştı. Bu uzunca mektubundan sonra daha ziyade kısa ve ailemiz ile ilgili mevzuları içeren mektuplar yazmıştı. Lakin en son gönderdiği mektup ile kumandanım Kolağası Rüstem Bey'in endişelerini ve onun Doğu cephesinde vazifeli arkadaşı olan Nurettin Bey'in gözlemlerini haklı kılan haberleri içeren satırları bana yazıyordu. Kıymetli evladım, Giresun'da kendim için küçük bir bakır atölyesi oluşturdum. Harp imkanları ne kadarına el verirse o kadardık iş yapıyorum. Hazırımız artık tükenmek üzere. Eldekini avuçtakini iktisatlı kullanmaya çalışıyoruz. Malum artık köyde değiliz ve ekin ekemiyoruz. Anacığın iki odalı küçük evimizin bahçesine lahana ve mısır ekti ama o da yeterli olmuyor. Çıtlak kaleyi terk ettik ve kale civarındaki viran evlerin birisinde oturuyoruz. Burada Rumlar da var, onlarla aramız iyi değil. Bilhassa Ruslar buralara geleliden beri zaten iyice azıtmışlardı. Arada bir sürtüşmeler oluyor. Lakin ben ihtiyatlı davranmak zorundayım. Malum ya, hali hazırda anan dahil 7 kadın ve kızın başındaki tek erkek benim. Taşıdığım mesuliyet duygusu içinde kendimi geri tutuşum, her ne kadar yaşımdan ötürü mazur görülse de memleketin mevcut halinden ötürü beni derin bir mahcubiyet boğuyor. Her ne kadar Rum nüfus Rus işgaliyle bizlere karşı ilk başlarda ciddi bir azgınlık ve küstahlık yapsa da Rusya'da meydana gelen hadiselerden sonra Rus askerlerinde meydana gelen çözülmelerden dolayı endişe içinde olacakları bekliyorlar. Zira Rus askerleri başıbozuk birer serseri misali oraya buraya saldırıyorlar. Giresun'a ulaşan havadislere göre Harşit'in öte yanında bulunan köylerde Rus askerlerinin erzak bulmak için adeta eşkıya gibi köylere baskın düzenlediklerine dair malumatlar ulaşıyor. Ara ara Baytaroğlu'nun çetesinde olduğu gibi bazı çeteler ile Rus askerleri arasında silahlı çatışmalar da çıkıyor. Harşit'i arkasındaki dağlardan aşarak eski köyüne gidebilen bir ağasarlıyla burada karşılaştım. Niyeti toprağa sakladığı piştovunu ve az da olsa altınlarını alıp gelmek olan bu zavallıcık orada bizzat şahit olmuş. Rus askerleri başlarında komutanları olduğu halde zavallı köylülerin kumanyalarına el koymuş, karşı çıkanlara da dipçik vurmuşlar. Ağasarlı'nın anlattığına göre mermi kullanmamak için özel bir çaba sarf ediyorlarmış. Bu özenlerinin nedeni de halka karşı taşıdıkları insaf duyguları değildir herhalde. Zira Rusların başı yerli halkın da destek verdiği Baytaroğlu'nun ihtiyarlardan oluşan çeteleri gibi çetelerle dertlidir. Bu arada bir ismi de atlamamak lazım. Topal Osman Ağa. Buralarda namı hiç eksik olmayan Osman Ağa harp hazırlığı içindedir. Neticesi ne olur bilinmez ama Rus askerlerinin bu hal içinde daha fazla buralarda kalamayacakları kanaatindeyim. Her ne kadar düzenli bir ordu olarak burada kalsalar da 93 harbinden onları tanırım. Başı bozukluğa elverişli bir yapıları vardır. Ancak sert bir disiplin altında bir arada tutulabiliyorlar. Gittikleri yerlerde de baskı ve zulmü hissettiriyorlar. Lakin onların baskı ve zulümleri buralarda daha çok Rumları ve Ermenileri cesaretlendirmek adına yapıldı. Sen gönlünü ferah tut iki gözüm. Hak Teala kulunun ve doğrunun yanında olacak, er ya da geç zafer Müslümanların olacaktır. Yeter ki adaletten ve dürüstlükten ayrılmayasın. Baban. Rusya konusunda fazlaca yanılmadık. İç işlerinde karışmaya başlayan Rusya, Anadolu'daki işgal güçleri bakımından zayıfladı. Bundan sonrasında hem bizler hem de Almanlar Rusya bakımından daha emin olacaktık. Lakin Rusya'nın aldığı yerleri güle oynaya vermeyeceğini de biliyorduk. Kaldı ki Rusya istese de aldığı yerleri güle oynaya veremeyecekti. Zira çok geçmeden Rusya'da iç savaş patlak verdi. Ancak Rusya'da iç savaş patlamadan ne yazık ki biz Gazze'yi kaybettik. Üçüncü kez savunmaya çalıştığımız vatan toprağımız Gazze'yi bu sefer General Allen B kumandasındaki İngilizlere kaybetmiştik. Bilhassa Avustralya attı birliklerinin marifetiyle ve Allen B'nin aldığı tedbirler ve ne yazık ki Arap kabilelerinden bir kısmının taraf değiştirmesi ile burayı kaybettik. Benim özel tarihimde İngilizlere karşı ilk kez kaybediyordum. Kanal cephesindeki mağlubiyeti saymıyordum. Zira orayı zaten yıllar önce kaybetmiştik. Oysa Gazze vatan toprağı iken elimizden çıkmıştı. Bir gün tekrar buraya gelip vatanımızı ve dindaşlarımızı her türlü cehaletlerine rağmen tekrar kurtarmak umuduyla acı ve kanın yanından gözyaşımı içime akıtarak Kudüs'e doğru ve canımızı kurtarmak ve mukaddesimiz olan Kudüs'ümüzü korumak adına dört nala gidiyorduk. Asıl memleketim olan Giresun'dan Görele'den binlerce mil uzaktaki vatan toprağına düşmek ve orada isimsiz bir mezarda yatmak pahasına ne kendimi ne gerideki ailemi düşünecek idrakte acılarımı dahi hissedemeyecek duyarsızlığa gömülmek zorunda olarak Kudüs için kızgın Arap çöllerinde yürüyordum. Rabbime dua ederek Mescid-i Aksa için, Kubbetüs Sahra için, Miraç olayı için diyordum. Rabbim utandırma diyordum. Yere baktırma bizi. Bize güç ver diyordum. Diyordum ama duamın eksik olduğunu bizzat yaşayarak bir kez daha idrak ediyordum. Yıllar önce bir dini kitapta okuduğum şekliyle kavli dua kadar fiili dua da lazımdı. Ne yazık ki biz harp öncesinde yeterli fiili dua edemediğimiz için İngilizler her türlü teçhizatını da taslamam ve kudretli bir vaziyette mukaddes şehrimiz Kudüs'ü neredeyse 800 yıldır kesintisiz Müslüman hakimiyetinden ve 400 yıllık Türk hakimiyetinden koparıp almıştı. Kaybettiğimiz Kudüs bizler için Bağdat'ın da Gazze'nin de kaybından daha fazla incitici olmuştu. Allenby Gazze'den itibaren öne alınamaz bir sel misali bizleri püskürtüyordu. Buna karşın yine de Kudüs'ten öteye geçemedi. Lakin kaybedilen Kudüs karşısında sebebi her ne olursa olsun Arapların son Gazze Savaşı'nda taraf değiştirmelerini de unutamıyorduk. Çünkü bu saf değiştirmenin neticesi Kudüs'ün kaybı olmuştu. Kol ağası Rüstem Bey kumandasındaki birliğimizi Şam'dan da geriye gönderdiler. Halep yakınlarına, Şam'ın kuzeyindeki bölgelerde konuşlanacak ve düşmanı buralarda bekleyecekti. Cemal Paşa ve Alman Falkenhayn yeni bir plan yapıyor gibiydi. Aslında İngilizler kazandıkları her karış toprağı en az bizim kadar bazen de bizden de fazla zayiat vererek kazanıyorlardı. Bir ihtiyat subayı olarak harp kuramlarını etraflıca bilmiyordum. Ama yaşadıkça görüyordum ki harpte toprak kazanmak da toprak kaybetmek kadar risk taşıyan bir şeydi. Zira kazandığınız toprağı elde tutmak zorundaydınız. Elinizde tutmak zorundasınız ama oraya yeni yerleşiyorsunuz. Bu da yeni mali kaynaklar, yeni insan kaynakları ve yeni teknik destek gerektiriyordu. Bir bakıma kazanılan topraklar nihai zafer elde edilinceye kadar kazananlara ciddi bir yük de oluşturuyordu. Ne demişti Kolağısı Rüstem? Bizimkisi bir müdafaa harbi olmalı, olabildiğince düşmana zayiat verdirilmeli. Sanırım düşünülen buydu. Belki de yıprata yıprata ve vuruşarak geri çekilerek düşmana kazandığı topraklar bir yük olarak bırakılıyordu. Yahut benim anladığım buydu. Rusya'da meydana gelen ihtilal Doğu Avrupa cephesinde Almanları ve Doğu Anadolu cephesinde de bizi rahatlatacaktı. O zaman da taze güçlerle düşmana kesin ve öldürücü darbeyi vurabilecektik. Dolayısıyla yenilen düşmandan kaybedilen topraklar geri alınabilecekti. Nitekim 100 yıl kadar önce Napolyon'a kaybettiğimiz Mısır'ı da geri almamış mıydık? Şayet işler böyle gelişirse fevkalade iyi olacaktı. Lakin kafamı kurcalayan bir şey vardı. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir güç harbe dahil olmuştu. Yakın zamanda İspanya ile deniz aşırı yaptığı savaşları kazanan ve daha birkaç yıl öncesine kadar Idaho ve Mississippi isminde iki zırhlıyı Yunanistan'a satarak Ege'deki tarafını belli eden bu güç, Rusya gibi tekniği zayıf bir gücün yerine hem tekniği hem de askeri olan bir güç olarak işimizi zorlaştırmaz mıydı? Askeri siyaseti bilmemek beni bu düşünceler içinde daha da yoruyordu. O zaman da hem Cemal Paşa'ya hem de Mareşal Falkenhayn'a hatta Enver Paşa'ya güvenmek istiyordum. Onların da mutlaka düşündükleri bir şeyler vardı. Ama Kudüs'ü kaybetmek bizim için manevi bir yıkım olmuştu. Muhakkak ki İngilizleri Hristiyan dünyasında prestijli konuma getirmişti. Hatta halifemizin Almanların elinde oyuncak haline geldiği propagandalarını da başarıyla yaptıklarına göre Kudüs'ün de kurtulmasıyla müstemlekelerindeki Müslümanları da bir başka şekilde ikna etmiş oluyorlardı. Kudüs'ün kaybı beni de tüm askerlerimizi de çok etkilemişti. Bir askere göre çekip gitmek hiç de kabullenilecek bir şey değildi. Ama bu duygu hali içinde ben de kumandanım Kolağısı Rüstem Bey de aynı duyguları taşıyorduk. Bir an evvel buralardan gitmek istiyordu. Yeni görev yerimize at sırtında giderken ben ve kumandanım konvoyun en önünde sohbete koyulduk. Tabii olarak mevzumuz son yaşanan hadiselere geldi. Yine Kudüs acısı asıl mevzumuz oldu. Söze kumandanım başladı. Dönüp de gitmek hiç bu kadar hoşuma gitmemişti Ali. Benim de kumandanım, o acıyı yüreğime gömemiyorum. Dolayısıyla gidebildiğim kadar uzağa gitmek isterdim. Rabbim yüzümüze güldü derim kumandanım. Şimdi geride kalanlara üzülsek mi, üzülmesek mi? Bilmem, ne dersiniz? Üzülmem derim. Şaşırttınız, neden ki kumandanım? Allenby büyük bir zafer kazandı. Şimdiye kadar ne kadar zafer kazanırsa kazansın, Allenby'yi büyük yapacak olan Kudüs'e giren muzaffer kumandan olmasıdır. Onu tüm Hristiyan dünyasında büyük kılan da budur. Hristiyan dünyada onun bu fethi onu ne kadar büyük kılıyorsa, işbirlikçi Arapları da tüm alemi İslam'da zelil ve edna gösterecek olan da aynı fetihtir. Sizi çok hiddetli görüyorum kumandanım. Zira şimdiye dek böylesi hiddetinize hiç şehadet etmemiştim. Daha ziyade hadiselerin sebep ve sonuçlarını mantık çerçevesinden ele alır ve duygulardan azade olan bakış açılarıyla bakardınız. Sanki bu sefer hiddet duygusu tüm hafsalanızı kaplamış vaziyette. Kaplar, çünkü İngilizleri aylardır durduruyorduk, belki de püskürtecektik. Lakin İngilizler zaten var olan insan ve teknik üstünlüklerine bir de Arap desteğini ekleyince zaten müşkül olan durumumuz mağlubiyetimize giden yolu açtı. Gazze'de başlayan çözülme Kudüs'te son buldu. O da şimdilik. Allenby sözde şehrin dini kimliğine saygısından dolayı şehre atlı olarak değil de yaya olarak girmiş.
Sonra da ilk işi Selahaddin Eyyubi'nin mezarına gitmek olmuş. Tabii ki amacı o kahraman ve mübarek insan Selahaddin Eyyubi'ye hürmetini ve muhabbetini arz etmek değildi. Zira mağrur ve küstah İngiliz'in o mübarek mezarda yaptığı ilk iş ayağını Selahaddin Eyyubi'nin mezarına dayayıp işte yeniden geldik Selahaddin demek olmuş.
Arapları da rencide edecek işlerimiz oldu kumandanım. Söz gelimi Cemal Paşa'nın bazı Arap aşiretlerini ve eşrafını Anadolu'ya sürgüne yollaması gibi. Kaldı ki tüm Arapları aynı kefeye koyamayız. Ordumuzda halen daha vazifede olan Araplar var.
9. ayrımın sonu. Sayfa 101.